Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası'ndasınız. Gönül Sadası'nda kıymetli hocamız Saadettin Ökten ile bendeniz Kemal Sayar ve kardeşimiz Mehmet Dinç söyleşiyoruz, sohbet ediyoruz. Muhterem hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Merhaba Mehmetciğim.
Merhaba hocam.
Bugün aidiyet mevzusunu konuşalım istiyorum. Aynen. Çünkü hakikaten modern dünya bir köksüzlük illetiyle boğuşuyor. İnsanlar kendilerini istinad edecekleri kimlikler bulamıyorlar. Yahut bazen de o kimliksizlik buhranı daha ufak kimliklere aşırı yapışma şeklinde kendini gösteriyor. Kimlikçilik buhranı şeklinde gösteriyor. İşte özellikle batıya baktığınız zaman insanlar cinsel yönelimlerine aşırı bir anlam atfediyorlar. Veya efendim azınlık kimliklerine aşırı bir anlam atfediyorlar. Fakat ruhen kendilerini yerleştirdikleri bir yer bulmakta zorlanıyoruz. Aidiyet tabii insanın en temel ihtiyaçlarından birisi. Çünkü hepimiz bir gruba, bir dünya görüşüne, bir yere ait olmak isteriz. Köklenmek isteriz. Ayağımızı yere sağlam basmak isteriz. Bu konuda modern dünyada bazı problemler var. Psikoloji de bu problemlerle ilgileniyor. Belki sen Mehmet bize biraz özetlemek istersin.
Evet hocam, benim de bu aidiyetle alakalı çok ciddi özellikle genç nesilde problemler olduğunu görme imkanım oldu. Bununla alakalı araştırmalara baktığımda da dünyadaki gençlere yönelik yapılan özellikle aidiyet araştırmaları tarihin en düşük seviyesinde aidiyet hissedildiğini gösteriyor. Yani özellikle yeni nesil kendilerini bir toprağa, bir kültüre, bir topluma,
bir tarihe,
bir inanca ait hissetmiyorlar. Bu sefer bu bahsettiğiniz gibi tam da aidiyet bir ihtiyaç olduğu için yapay kimlikler üzerine aidiyetler gelişiyor. Bir futbol kulübüne aidiyet, bir fan kulübüne aidiyet, bir sanatçının etrafında bir aidiyet oluşturma veya bir kitaba aidiyet gibi.
Şöhret taparlığı.
Evet, bu tür yapay kimlikler oluşmaya, yapay aidiyetler gerçekleşmeye başlıyor ama çürük olduğu için bir süre sonra bunlar da tatmin etmiyor ya da insani melekleri kaybeder davranışlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu taraftar holiganlığında ortaya çıktığı gibi belki. Bu noktada ben hocam lütfederseniz bu konudaki fikirlerinizi paylaşmanızı rica edeceğim. Aidiyetle alakalı şu anda ciddi bir zorluk çekiyoruz. Bu zorluğun üstesinden nasıl geliriz acaba?
Şimdi ben reçete söyleyemem de kendi başımdan geçen macerayı anlatabilirim. Bir de dostlarımdan, ailemden, çevremden ve büyüklerimden edindiklerimi, dinlediklerimi, gördüklerimi. İyi kötü de dünyadaki diğer toplumlarla olan ilişkilerin sonucu ortaya çıkan şeyleri söyleyebilirim. Bir defa şunun altını çok kalın çizelim. İnsan varlığı bir aidiyet bulma ihtiyacı içerisindedir. Bu çok önemli bir hususiyet insan için. Biz farkı fark eden mahluklarız veya varlıklarız. Burada iki önemli kavramı kullandım. Bir tanesi varlık. Varlık dediğimiz zaman bizi varoluşu kabul ediyoruz. Ama mahluk dediğimiz zaman halk edildiğimizi kabul ediyoruz. Bir tanesi sekülerdir, bir tanesi vahiy bir kavramdır. Bunu çok net olarak ifade edeyim. Bilim yaparken de farkı fark ettiğimiz için mukayese dediğimiz metodu kullanırız. Peki hayvanlara baktığımız zaman hayvanların niçin böyle bir aidiyet problemi yok? Şu karşımıza çıkıyor, hayvanların yaşarken davranışlarını içgüdü tanımlıyor. İki tane temel içgüdü var. Hayatta kalma içgüdüsü ve türün devamı içgüdüsü. Onun dışında hayvanların başka bir yeteneği yok. Adeta iki tarafı bloke edilmiş dar bir koridorda yürüyor. Hayvanların hayatı böyle geçiyor. Hatta biraz da mizah yapalım. Ben denizle ve balıkla alakadar olduğum için şimdi mesela balıkların göç yolları var. İçgüdüsel olarak yumurtlayacaklar, büyüyecekler, tekrar küçülecekler vesaire. Balıkçı bunları bildiği için balık avlayabiliyor. İnsanlar bu göç hayvanların içgüdüsünü bildiği için çok net olarak ve bu hiç değişmiyor. Siz çevre şartlarını değiştirmediğiniz sürece yani yapay bir şekilde bu içgüdü değişmiyor. Ama insan böyle değil. İnsan her türlü davranışta bulunabilir. Öyle yapar. Geniş bir spektrum. Bunun içerisinde insanların temel soruları var. Ben kimim? Ben kimim? Benim dışımdaki bu evrenin anlamı ne? Ve benim bu evrenle olan ilişkilerim, ki buna hayat diyoruz, nasıl gerçekleşecek? Hangi istikamete gideceğim? Ben bunu öğrencilerime de anlatıyorum medeniyet dersinde. Diyorum ki, bakın kendinize, hiç böyle bir soruyu sormadınız. Doğru diyorlar, sormadık. Peki diyorum, size davranış biçimlerini kim öğretti? Annemiz, babamız, öğretmenimiz, muallimimiz, şeyhimiz, önderimiz her kimse yani. İşte o davranış biçimlerinin ardında sizin o zihin dünyası ve duygu dünyası var. Sizin ne yapacağınızı söylüyor. Siz o insana güvendiniz, hiç kontrol etmediniz ama bazı filozoflar, bazı bilgeler, bazı düşünürler soruyorlar. Niçin bu böyle? Arka plana gidiyorlar. Sonuçta bir inanç çıkıyor ortaya. Ben inandım ve bu inanca göre hayatımı tanzim edeceğim ortaya çıkıyor. Siz inandığınız zaman, inandığınıza göre bir hayat tanzim yaptığınız zaman davranış spektrumunda bazı hareketleri, aksiyonları yapıyorsunuz, bazılarını yapmıyorsunuz. Yok o aksiyonlar o spektrumda. Bir istikamet buluyorsunuz kendinize. Ve kendinizi o size onu söyleyen adama veya sisteme bağlı hissediyorsunuz. Aidiyet böyle bir şey. Ben oraya aidim diyorsunuz. Bu sizin kendi iç dünyanızda yaptığınız bir tasarruf. Öteki bunu bilmiyor. Bilmesi de mümkün değil. Ama ne zaman siz yaşamak için mutlaka eylem yapmak zorundasınız. Bunun da benim çok tipik verdiğim örnek selamdır. İsterseniz bu topraklardan vermeyelim, Avrupa'dan verelim selamı. Avusturya'da bulunduğum zamanlarda Katolikler Grüß Gott diyorlar. Tanrısal bir selam bu. Ve Kuzey Almanya'da Guten Tag diyorlar. İyi günler. Bu seküler bir selam.
Tanrı'nın selamı üzerine olsun gibi. Diyor yani.
Evet, evet yani.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Greet kelimesi.
Evet, evet. Bunu gençler de söylüyor. Hiç unutmuyorum. Bahçede oturuyoruz. Genç bir hanım geldi çocukla beraber. Bizim oradaki dostlara Grüß Gott dedi. Dedi ne diyor? Tanrısal bir selam verdi bize dediler. Tanrı'nın selamı üzerine. Gott'u özellikle Tanrı diye çeviriyorum. Ama Kuzey Almanya'da protestan oraları. Akıl girmiş işin içerisine. Guten Tag diyorlar. Bonjour. İyi günler. Mesela adieu senin Tanrı'yı ısmarlıyorum demek Fransızca. A tout à l'heure yakında görüşürüz demek istiyorlar. A bientôt yakında görüşürüz. Hoşça kal gibi oluyor. Ama adieu başka bir şey.
Allah'a ısmarladık.
Evet. Allah'a ısmarladık. Adieu diyor Tanrı zaten.
Tabii.
Gayet net görünüyor. Tabii Türkçeden de verelim. Esselamu aleyküm. Muhteşem bir selam. İyi günler. O da bir selam. İnanca göre değişiyor. İç dünyamdaki inan. İşte benim aidiyetim eylemlerimle ortaya çıkıyor. Bu eylemler ile ben bir şey yaptığım zaman öteki bakıyor bana. Diyor ki sen şunu şöyle şöyle yaptın. O halde senin niteliklerin bunlar. Sen şuraya mensupsun diyor. Mensubiyeti öteki bana atfediyor. Aidiyet bana ait bir hadise. Ben şuraya bağlandım. Aidiyetime göre eylem yaptığım zaman ideal dünyadan reel dünyaya intikal etmiş oluyorum. Reel ile ideal arasında daima bir fark olur. Hiçbir zaman biz ideal ile reel'i üst üste getiremeyiz. Peki ideal ile reel ne zaman üst üste gelir? Şimdi ben bir mümin olarak söylüyorum, bir Müslüman olarak söylüyorum. Peygamberler de gelir. Allah onlara ideal ile reel'i üst üste düşürtür. Ha, zaman zaman onlarda da bazı ahval oluyor ama edeben onlara biz söylemeyiz. Büyüklerimiz öyle demişlerdir. Peygamberler masumdur. Evliyaullah mahfuzdur. Hıfz edilir, korunur. Masumdur ve mahfuzdur. Aksi halde insanlar doğru eylemi göremezler. İnsanların doğru eylemi görmeye ihtiyaçları vardır. Yapamasalar bile. Benim ait olduğum kendi iç dünyamdaki bir kabullenme ve ben bu aidiyete göre eylem yapacağım. Mesela öğrencilerime şöyle söylüyorum. Bir insanın demişsinizdir. Ya bunu senden hiç beklemezdim. Hasan Hüseyin yapar da Ahmet Mehmet yapar da senden beklemez. Niye? Çünkü sen bana bu vakte kadar öyle bir kompozisyon çizdin ki bu eylem o kompozisyonda yok. Bana mesela babam annem küçükken çok söylemişlerdi yani. Yahu senden bunu hiç beklemezdik çocuk olarak. Niye? Çünkü sana öyle bir terbiye vermedik. Sen de bu vakte kadar bizim söylediğimizden dışarı çıkmadın ama bugün yanlış yaptın. İdealin reelle olan çelişkisini gösteriyor peygamberler. Ve sonra da mahfuz olan zevat Allah korusun böyle ortaya çıkıyor. Mensubiyetle aidiyet üst üste düştüğü zaman yani inandığımızı hayata tam anlamıyla geçirdiğimiz zaman kimlik bütünlüğü ortaya çıkıyor. Esas itibariyle hepimiz biraz yitik kimlikler taşıyoruz. Bir muhite gittik. O muhite inandığımıza göre davranırsak bunun bir bedeli olur. Bu bedeli ödeyemeyiz. Canım şimdi de bu kadar bedel ödemeyelim falan filan dediğimiz anda işte aidiyet ve mensubiyet farkı ortaya çıkıyor. Kimlik hafifçe lekeleniyor veya gölgeleniyor. Böyle bir hadise.
Hocam tam bu noktada aklıma Carl Rogers'ın bir sınıflaması geldi. O da diyor ki insanda diyor bir ideal benlik vardır, bir gerçek benlik vardır. İkisi arasında fark ne kadar büyürse, tam buyurduğunuz gibi ikisinin üst üste gelmesi mümkün değil diyor. Ama ne kadar uzaklaşırsa o kadar buhran ortaya çıkar. Ne kadar yakınlaşırsa o kadar insan rahat eder diyor.
Tabii pişmanlık çıkar ortaya, evet, buhran, evet, dediği o işte. Hı-hı. Kriz.
Yabancılaşma dediğimiz kavram bu zaten. Yani insanın kendine yabancılaşması, ruhuna yabancılaşması, kainata ve yaratıcısına yabancılaşması.
Ben böyle bir adam mıydım? Çok duymuşuz da böyle, değil mi?
Yani tabii. Ömrün sonunda yine kuramcı Erik Erikson diyor ki, insan geriye dönüp baktığında ben değerlerime uygun bir hayat sürdüm mü süremedim mi? Bu soruyu sorar kendisine. Ve eğer süremediyse bir ümitsizlik buhranına kapılır. Eğer sürdüyse de sizin az önce söylediğiniz gibi kıymetli hocam, bütünlük duygusuyla oradan çıkar. Yani her birimiz tutarlı ve anlamlı bir hikaye anlatabilmiş olmayı istiyoruz.
Tabii.
Hayatımızın son deminde. Hocam sizin bu söylediğiniz şeyler bana meşhur bir sosyal...
Bir şey daha söyleyebilir miyim?
Tabii, buyurun efendim.
Kusura bakmayın, ben çünkü kopuyor. Biraz evvel siz de bahsettiniz. İnsan bir yere bağlanmak zorunda. İşte o bağlanılan yerin bizim insan olma şerefiyle mütenasip güçte olması, tabii, gerekiyor. O çok önemli bir şey. Siz çünkü oraya kendi manevi varlığınızı bağlıyorsunuz. İnsan maddi varlığı güzel yani, ama yıpranıyor, eskiyor. Yaşlandıkça şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama kalp eskimiyor. Ruh eskimiyor. O ruhun ve o kalbin, o ve o gönlün bir şerefi var. O dünyevi bir şeref değil. O ilahi bir lütuf. Onu bağladığınız yerin o bağlantıyı taşıyacak kadar güçlü ve ona layık olacak kadar aziz ve ulvi olması lazım.
Yani o gerilim hattını taşıyacak bir yapı olması,
aynen,
lazım.
Aynen öyle.
O gerilim her insanın kaldırabileceği bir şey değil. Nasıl ki yüksek gerilim hatları var, özel imal ediliyorlar. İnsanın da ruhundaki o aidiyetin gerilimini taşıyacak sağlam bir yere kendini yaslaması,
evet,
lazım.
Evet.
Kıymetli hocam, az önce söyleyeceğim hususu unutmadan söyleyeyim. Bukalemun kişilikler diyor bir sosyal psikolog. Günümüz toplumunda diyor, insanlar o kadar arzu edilir olmaya kendilerini yakın hissediyorlar ki, yani kendileri olmak yerine arzu edilen kişi olmak tercih ediliyor. Ve dolayısıyla burada öyle, başka bir yerde başka türlü, başka bir yerde bambaşka bir türlü. Her ortamın isteğine uygun bir kişi oluyor. Dolayısıyla sığ benlikler, derinleşemeyen benlikler, köklenemeyen benlikler oluşuyor. Buna bukalemun kişilikler diyor bir sosyal psikolog. Postmodern çağın kişiliğini böyle tarif ediyor. Yamalı bohça gibi.
Çünkü modern çağın, şimdi çok güzel bir noktaya geldi iş. Modern çağın dayandığı o aidiyetin kökü 20. asırda çok ciddi sarsıldı. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Biz 1. Dünya Savaşı diyoruz. 2. Dünya, hayır. Bu modernitenin kendi iç savaşları da, postmodernite bunları sorgulayarak ortaya çıktı zaten. Bu kadar yüksek kültüre sahip, kendini bu kadar ait hisseden insanlar nasıl bir taraftan Hegel okuyarak konsantrasyon kamplarını inşa ettiler. Tabii tarihi Anglo-Saksonlar yazdığı için konsantrasyon kampı diyor. Tarihi Germenler yazsaydı, okuyan insanlar, Mozart dinleyen insanlar, Monet veya Van Gogh seyreden insanlar nasıl oluyor da Nagasaki Hiroşima'ya bombayı attı diyecekti. Şimdi tabii bunu görüyorlar, yani bunun üstünü kapatmak mümkün değil. İslam dünyasındaki veya Hindistan mezarlığını saymıyorum, çünkü onlar kendi aralarındaki sıkıntıdan söz ediyorum. Dolayısıyla onu gördüler ve moderniteye inanmadılar artık. Şöyle bir şey de okudum yine. Tabii ki Batılılar yazdılar. Eğer Tanrı olsaydı toplama kamplarına izin vermezdi diyor adam. Ama mesela Hindistan'da yaptıklarını hiç söylemez. Eğer Tanrı olsaydı Hindistan'da biz şu kadar adamın baş parmağını kestik demezdi yani. Bu Amerika'da Ceganet'te bir toplantı oldu orada. Benim bulunduğum üniversite, Lehigh Üniversitesi, 70 yılların başı. İki tane yazılımcı Hintli, software'ci. Üniversitedeki yazılımı onlar götürüyorlar. Çok iyiler. İngiltere yetiştirmiş onları. Bir laf açıldı, sanayi devrimi oldu. İngiltere'de pamuk yapacak. Fakat Bengal'de çok iyi dokumacılar var. İngilizler geliyorlar. Dokuma tezgahlarında baş parmağını kesiyor. Evet. 60 bin kişinin.
Çok acı bir olay.
Hint kumaşı mısın sözü oradan,
evet,
geliyormuş
oradan
efendim,
geliyor,
değil mi?
Dolayısıyla kumaş üretiliyor, orada işlenemiyor. Hmm. İngiltere'ye ihraç ediliyor ister istemez. Yoksa orada işlenecek o kumaş.
Bu nasıl bir zalimlik ya, değil mi ya? Abi böyle çok, bir şeyi...
Ona göre zalimlik değil. Şimdi bakın burası çok önemli işte. O size göre zalimlik. Ona göre zalimlik değil. Siz rasyonaliteyi ön plana çıkardığınız zaman, ben dediğiniz zaman, o üreten adamı da, onu yapan insanı da filan filan diye sizin skalanızda ne kadar yeri varsa ona o kadar değer veriyorsunuz. Siz uzaktan bakarak bir Hintli için, insan olduğu için zulüm diyorsunuz. O öyle görmüyor hadiseyi. Bu Müslümanca gözlüğü zaman zaman çıkarıp onlar gibi bakmamız lazım hadiseye. Bu Müslümanca gözlük çok mühim ama o insanlara biz reel manada değerlendirmemize mani oluyor. Bugün Gazze'de olan hadise, tekrar üzerine basarak çiziyorum. Oradaki insanın zerre kalbini kıpırdatmaz. O zaten insan değildir, yok ettiği. Yaşamak için onu öldürmek zorundadır. O kadar basit. Çünkü o yaşamak için hesabını yapmıştır. Şu kadar şunu alacağım, bu kadar bunu yiyeceğim. Rezzak-ı alem onun zihin ve duygu dünyasında yoktur.
Kıymetli hocam, bana yıllar önce izlediğim bir belgeseli hatırlattı. Malumunuz ben de bir dönem İngiltere'de çalışmıştım. O dönem bir belgesel izlemiştim. Son dönemdeki hastalarla ilgili. Şöyle bir şey yapıyorlar. Matematik olarak bütün olasılıkları giriyorlar. Mesela diyelim ki bir hastamız yatalak olarak yatıyor. 3 aydır yatakta. Diyorlar ki bu kadar uzun yatması doğru değil bir hastanın. Bu kişinin oksijen değerleri şudur, şu değerleri şudur. Bir program geliştirmişler. Bütün bu verileri girdikleri zaman bazı hastalarda haç işareti çıkıyor.
Bu gitti bu diyor yani.
Yani bunu fazla uğraşma, fişini çek demek. Bana mesela korkunç, zalimce gelmişti bu. Bir dönem işte ben oralardayken öyle bir uygulama geliştirmeye çalışıyorlardı. Matematik hesapla bir hastanın hayatına son verebileceklerini düşünüyorlar.
Çünkü bedeli var onun. Sistemin olarak bedeli var.
Tabii.
O bedeli adam göz ardı edemez.
Tabii. Yani nasıl mekanistik ve aşırı rasyonel bir bakış açısıdır insan hayatına, insanın anlam dünyasına. O insanın hayatının onun yakınları için ifade ettiği anlam tamamen göz ardı ediliyor ve bir maliyet hesabına idirgeniyor bir insan hayatı.
Evet, evet. Peki bunu yaptık diyelim, bir kabul ettik. Tamam böyle, o insanlar da çok duygusal olmayalım, rasyonel olalım. Güzel. Peki bu Batı dünyasına bir mutluluk, refahın ötesinde bir garanti getirmiş mi? Hayır. Belli bir süre için, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl için getirmiş. Sonra problem çıkmış. Yani o problem mesela Birinci Dünya Savaşı'nı hiç tahmin etmiyorlar. İkinciyi keza öyle. Şimdi mesela işte ben tekrar takip ediyorum. Diyorlar ki 3. Dünya Savaşı şu anda yaşanıyor. Ama 1 ve 2 gibi kitlesel olmayacak. Lekerli savaşla olacak bu iş. Bunu yapıyorlar yani. Daha da büyütecekler bu işi bilen deniyor. Dolayısıyla bitmiyor hadise. Rasyonel dünyanın sıkıntısı bu. Biz de bu boşluktan istifadeyle bir aidiyet geliştirdik Müslümanlar olarak. Ehl-i sünnet ve cemaat aidiyeti. Bu çok mühim bir aidiyettir. Bu aidiyeti eylemlerimizde öyle veya böyle modernitenin zaafları iyice ortaya çıkınca gündeme getirdik. Şimdi mesela Gazze bunun çok tipik bir örneğidir. Gulag çok tipik bir örneğidir. Dünya savaşları çok tipik bir örneğidir. Göç olayını henüz daha Türkiye göç olayını anlamadı. Afrika yüzyıllardır aynı şartlar içinde. Ama siz Afrika'ya giderseniz, adamın bütün ekolojik dengesini bozarsanız ve o dengeyi barbarca alıp kendi ülkenize götürürseniz adamın yaşayacak imkanı kalmaz. Ve size doğru bir çekim alanı oluşur. Göç bu, Afganistan bu, Asya bu vesaire bu. Yani siz gittiniz. Bu vakte kadar gelemiyorlardı çünkü imkan yoktu, şimdi var. Şişme bot yoktu mesela, nasıl gelecek adam? En basiti.
Hocam bu aidiyetle alakalı ben bir soru sormak istiyorum müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Biz narratif terapide hayat ağacı diye bu uygulama yaparız. Hayat ağacında insanı bir ağaca benzetirler. Ve deriz ki işte kök var, gövde var, dal var, yaprak var. Kökte dününü çiz deriz. Dün dediğimizde aklına ne geliyorsa o konuda bir yönlendirme yapılmaz. Bazı insan dün dediğinde çocukluğunu hatırlar. İşte ben şurada doğdum, şu okula gittim, şurada büyüdüm, şunu yaptım der. Bazı insan biraz daha derine gider, der ki ben de şu aileye mensubum, anam babam, dayım dedem şudur der. Bazı insan daha da derine gider, kültürünü, inancını, milletini, memleketini, toprağını çizer. Benim dünüm, budur der, kök olarak o şekilde düşünür. Hakikaten de baktığımızda ağacın nasıl kökü ne kadar derine inerse o kadar sağlam olursa, o şekilde kendini konumlandırırken insan aidiyet anlamında ne kadar derine inebilirse, ne kadar güçlü aidiyetler hissedebilirse geriye doğru, o kadar psikolojik anlamda dayanıklı olabiliyor. Bu konuda bizim aidiyet hissetmemizle alakalı, mesela siz Ehl-i Sünnet vel Cemaat dediniz. Çok önemli bir aidiyet. Başka ne tür aidiyetler bizi güçlü kılar?
Onun yorumları, bir kabulle başlıyoruz hadiseye. Ama rasyonalistler de bir kabulle başlıyorlar. Yani biz bunu kabule iman diyebiliriz Müslümanlar için. Felsefeci varsayım diyebilir. Bir psikolog belki başka bir şey söyler. Matematikçi de bir kabuldür der yani. Farziyedir de diyebilirsiniz bir bilim adamı için. Bir kabulle başlıyoruz. Onun üzerine bir düşünce ve duygu binası yapıyoruz. Bizim Müslümanlar için de temel kabulümüz vahiy ve sünnettir. Bu vahiy ve sünnetin çizdiği çerçeve dahilinde bu bir mekansal karşılığı var. Bir de hayat tecrübesi olarak karşılığı var. Bunun çizdiği çerçeve içinde farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda uygulamalar olmuş. Bunların hepsini biliyoruz, bilmekteyiz, öğreneceğiz. Geçen de Topkapı'da kutsal emanetler üzerinde konuşuyorduk. Ben dedim ki, bu şekilde başka bir kutsal emanet kompozisyonu dünyada yok. Rölyksler var. Başka peygamberlerden kalanlar var ama Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem kalan kutsal emanetler gibi bir bütünlük yok. Bunun da bana göre bir anlamı var. Biz bir boyutuyla maddi dünyada yaşıyoruz. Görüyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz, tutuyoruz, deneyimliyoruz. Ama oradan yola çıkarak manevi bir iklime gidiyoruz. Dolayısıyla maddi dünyada kalan hatıraların bizim için çok önemi var. Şimdi böyle baktığımız zaman hadiseye arka planda nereye ait olduğumuz, neye bağlı olduğumuz bu çok önemli bir hadise. Rasyonalitenin geriye doğru saydığım zaman temelinde ben Rönesans'ı görüyorum. Rönesans tekrar doğuş demek Fransızca malumunuz. Antik dünyaya atıf yapıyor. Antik dünya ile Rönesans arasında 1000 sene var. O bir inanç bölgesi. Öyle veya böyle detayları tartışılabilir. Ama bir inanç bölgesi, yani İseviyet'in aşkın dünyadan gelen haberin hakim olduğu dönem. O dönemden sonra bir atıf yapılmaya başladı akla, rasyonaliteye ve bir dünya kuruldu. Aydınlanma filozofları diyorlar ki biz rasyonel bir sistematikle yaklaşıp bu dünyada bir cennet yaratabiliriz. Tanrı'nın cennetine ihtiyacımız yoktur. Bu ikinci cümle çok önemli. Biz Tanrı'dan müstahniyiz diyorlar yani. Bize hümanite okuturken insan sevgisi diye okutuldu. Hayır, değil. İnsan sevgisi. Hümanite insanın tanrısal boyutunu öne çıkarmak, Tanrı'yla zaman zaman eşdeğer, zaman zaman da Tanrı'nın üzerinde demek. Şimdi deist anlayış var diyorlar. Bir adam diyor ki Tanrı dünyayı yarattı, sonra bir kenara çekildi. Artık dünyayı insanlara bıraktı diyor. Bunlar hep birer felsefe. Hep birer düşünce. Ne oldu sonra? Yani o bahsettiğiniz rasyonel dünya birbirine girdi. Şimdi Rönesans'tan itibaren kurulan o modernite yıkılıyor. Onun çatırdıklarını biz hissediyoruz. Allah'tan hala o Ehl-i Sünnet ve Cemaat anlayışı kaynaklarıyla, bilgisiyle ve duygusuyla ayakta. Bizi ayakta tutacak olan da o. Batı'nın seçkin zekaları bunu gördüler. Kendi boşluklarını da gördüler. Aman dediler bu adamlar. Bu realiteyi bütün insanlara anlatırsa bizim modernist yapımız tarihin çöplüğüne gider. Onun için biz bunları batılı insanın gözünde öcü gibi gösterelim. Soru şu, Afganistan'ın İslam'la tanışması 1200 sene. Budistler orada her zaman var, tapınakları da var. Ama hiçbir Afgan'ın aklına Budist tapınağındaki Buda heykelini uçurayım gelmemiş. Kimin aklına geliyor bu? Batılı entelektüelin aklına geliyor. Aman diyor yani. Bende yok, onda da olmasın. Kimin aklına geliyor? Ben diyor mavi zemin üzerinde bu adamın boynunu keseyim. Bunun da videoyu alayım göstereyim. DAEŞ meseleleri. Bu ve buna benzer. Ben bu meseleyi zihnimde çözdüğüm için çok detaya girmiyorum yani. Yapılan olur şimdi Türkiye'de. Peki biz ne yapacağız? Hiç bunlarla almamadan istikametimizi devam ettireceğiz. Benim... Hak belediyenin bir yola yalnız gideceksin diyor Fikret. Fikret'in böyle zaman zaman doğru sözleri var. Hani bir saat dursa da günde iki defa doğru zamanı gösterir ya.
Kendi cevim, kendi eflakimde kendim dair.
O feci bir şey o. Evet. Hocam bir dönesans kafası işte o. İnhina tavkı esaretten girandı boynuma. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şey. Derken adam pozitivizme o güç konuda tapıyor. Farkında değil niye taptığının.
Şimdi hocam çok güzel bir türkü var. Biz bazen türkülerimizi hor görüyoruz. Basit görüyoruz
kesinlikle
ama
yanlış.
Türkü Anadolu'da yeşeren o irfanın, bilgeliğin tüttüğü yerdir bana göre. Müsaade ederseniz bir türkü arası verelim. Söz okuyabileceğim. Keşke kabiliyetim olsaydı da sesle de söyleyebilseydim. Bu dağlar kömürdendir. Geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var. Bu yol pasine gider. Döner tersine gider. Şurada bir garip ölmüş. Kuşlar yasına gider. Pençesi demirdendir. Bu yol pasine gider. Döner tersine gider. Şurada bir garip ölmüş. Kuşlar yasına gider. Yani kuşların yasına bu gittiği
kadar,
bir şey.
Bu kadar yani. Çok fazla uzatmaya gerek yok.
Evet.
Olay bu.
Şimdi biz hakikaten çok zengin bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Bununla ilgili tabii bu topraklarda da bir sürü gerginlikler, gerilimler de oluyor. Aidiyet krizleri oluyor. Kimi insanlar kendini buraya köklenmiş hissetmek istemiyorlar. Daha kozmopolit, daha dünya vatandaşı olarak yaşamak istiyorlar. Hayatlarını sürdürmek istiyorlar. Biz kendimizi bu toprağa ait hissediyoruz. Burada kök salmak istiyoruz. Kökü mazide olan ati olmak istiyoruz.
Şimdi ya, dünya vatandaşı bir cümle söyleyeyim mi?
Tabii kadar. Buyurun efendim.
Böyle bir şey yok esasında.
Evet, yani böyle bir yanılsama var diyelim. Evet.
Çok ciddi bir yanılsama bu.
Evet.
Birazcık menfaatine dokunun, iş bitmiştir. Ne dünya vatandaşı, öyle şey mi olur yani? Birazcık menfaatine dokunun. Öyle çok değil, azıcık dokunun, iş biter.
Tabii.
Bunu ben defaatle denedim.
Pandemi döneminde defem.
O pandemi zaten ekstrem bir. Onu bırak normal hayatta, normal hayatta. Azıcık menfaatine dokunun, iş biter. İş bu kadar yani. Öyle bir hikaye o. Çok rahat zamanlarda. Yani mal bol bol akıyor. İstediği kadar almıştır. Sana bir parça verir. Sen de benim vatandaşsın der. Böyle bir şey mi olur yani? Yani.
Evet, yakın zamanda yurt dışında bir ülkedeydim. İsim vermeyeyim. Orada büyük işler yapmış, ticaretle uğraşmış bir kardeşimiz, yaşı bizden genç bir kardeşimiz. Bana dedi ki hocam dedi buranın dedi hakikati bambaşkadır.
Tabii.
Burada dedi birazcık temayüz ederseniz dedi, birazcık öne çıkarsanız dedi bir Türk olarak mesela dedi. Hemen kafanıza vururlar ve elinizdekini de alırlar dedi.
Tabii.
O yüzden belli bir yere kadar, onların müsaade ettiği bir yere kadar ancak ilerleyebilirsiniz dedi. Bunların hepsi ciladır dedi. Bunların
cam tavanları var tabii, değil mi hocam?
Tabii.
Cam tavanları var.
Yani demokrasileri, şunları, bunların hepsi ciladır. Yeri geldiğinde çok fazla acımasız olabilirler dedi.
Tabii.
Bu aidiyetle ilgili belki dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de sahte aidiyetler. Bu sosyal medya cemaatleri kendimize sahte bir aidiyet hissi veriyor. Oradan aldığımız, bugün pek çok insan maalesef oradan aldığı like'lar, dijital amin diyor buna bir düşünür. Dijital amin. Yani dua almış oluyorsunuz her like'la birlikte. Bu tür sanal cemaatler de insanlara sahte bir aidiyet hissi veriyor. Ama zor zamanda, dar zamanda oradaki dostların, takipçilerin hiçbirini kolay kolay yanınızda bulamazsınız. Dolayısıyla belki aidiyet derken toprakla, tarihle, insanla gerçek ve organik bir ilişki kurmayı kastetmemiz lazım.
Tabii, tabii. İşte o değerler sisteminin sağlam olması lazım ki şöyle, onu ben daha evvelden de zaten izah etmiştim.
Estağfurullah
efendim. İnsan varlığı kendi şerefiyle mütenasip bir üst otoriteye bağlanmak mecburiyetinde. İnsan varlığı insanın ürettiği bir otoriteye bağlanamaz. Şöyle bir hadise var. Bizim zihnimizde bir mükemmel fikri var. Perfect fikri vardır. Ben bu noktada eflatuncuyum. Onu size söyleyeyim. Yani çünkü şöyle, bizim inandığımız sistemde, yani İslamiyet'te de bütün insanlar dünyaya fıtratı İslam üzere gelirler buyurulmuştur. Bu şu demektir, biz dünyaya tabula rasa olarak gelmiyoruz. O tabula rasa meselesi Aristocuların söylediğidir. Biz dünyaya belli yüklerle beraber geliyoruz. Fıtrat-ı İslam üzere olmak o demek. Günaha kapalı, sevaba açık. Hakka meyyal, küfre kapalı yaşıyoruz, yetişiyoruz. Zihnimiz böyle. Dolayısıyla bizim üzerimizde mükemmel, hiç kusuru olmayan bir otoriteye tabi olduğumuz zaman biz gerçek manada bir aidiyet sahibi olabiliriz. Bir otoritede bir sıkıntı gördüğümüz zaman orası iç dünyamızda lekelenir, haleldar olur. Ben yine bir konuşmada söylemiştim. Şimdi mesela ben bilim yapan bir insan idim ki hala da öyle bir boyutum var. Diyoruz ki biz işte yüzde şu kadar olursa tolerans sınırına girer. Biz bunu kabul ederiz. Binada da, bir yolda da, köprüde de vesairede de. Tıpta da bu var yani. Ve bunun da toplumdaki karşılığı istisnalar kaideyi bozmaz. Peki imanda istisnalar kaideyi bozmaz olur mu? İnançta. Bu ne demek? Bağlılıkta. Yani siz kalben bir otoriteye iltica ediyorsunuz. O otoritedeki nakisa, öyle bir şey olabilir mi? İmanda kesinlikle istisna söz konusu olmaz. Dolayısıyla insan varlığı kendi üzerinde mükemmel, çünkü o mükemmel fikri bizde var. Kusursuz bir otoriteye bağlanmak mecburiyetinde ve nihayetsiz. Zaten o zaman biz ancak fıtrat-ı İslam üzere doğma realitesinin karşılığını vermiş oluyoruz. Tam bir teslimiyetle. Zaman zaman kendi iç dünyamızda gerilim oluyor. Ama o otoriteden kaynaklanan bir gerilim değil. Bizim beşeri zaafımızdan kaynaklanan bir gerilim. Onun için mesela eski tekkelerde, bizim fakirhanede de var. Bu radyoda hediye ettiler. Ah teslimiyet.
Tabii.
Yazıyor. Zorlandığımız manada ah teslimiyet. Eskiden bazı böyle nükteden hazretler, güzel ah, güzel elif, güzel he. Güzel he göz gibi, oradan gözyaşı döküyorlar yani. Ah teslimiyet. Olamıyoruz bir türlü teslim. İçimizdeki nefs falan falan diyor, soruyor, soruşturuyor. Sormadan. Merhum peder derdi ki evladım iman koca karı imanı gibi olacak. Tabii onlara soru sorulmaz, bakışlarla sorgulamayacaksın derdi. Teslim olacaksın A'dan Z'ye. Sorduğundan da iş biter. Eklerdi, bir mahalle, bir şerede bir kelamcı yeter.
Şimdi çoğu insan şöyle düşünüyor hocam. Anlamadan sevemezsin. Bence tam tersini düşünmek lazım. Sevmeden anlayamazsın.
Aynen öyle.
Anlamak için, nüfuz etmek için, içine girmek için, hayret makamına geçmek için sevmen lazım. O da teslimiyetle olur.
Aynen, evet, böyle yani. İşte modernitenin temelinde yatan o Rönesans fikri ki çok büyük zekalar kurdular onu. 20. asrın ilk yarısında çok yara aldı bu savaşlardan. Felsefi olarak düşündüler. Dediler ki bu bir tanrı olamaz. Aşırı isyan da çıktı. Nihilizm çıktı. İslamiyet'e gelip teslimiyeti tadan, kendilerine iman lütfedilen ciddi Frankler de çıktı. Öyle insanlar da çıktı bunların aralarında. Ve bunlar kime geldiler? Kendilerine kapıyı açan, bazı büyük veya küçük davranış kusurlarını tolere eden ama zamanla onları düzelten insanlara geldiler. Şimdi ben müsamaha ile hoşgörünün farkında defa söyleyeyim. Müslüman hoş görmez. Müsamahakar davranır. Semahatle davranır. Biz semahati cömertliğe para vermek olarak alırız. Sizin inancınıza, itikadınıza ve davranış biçiminize aykırı bir hareket de tepki vermediğiniz zaman ama onu sabırla karşılayıp ıslaha çalıştığınız zaman da cömertliğe girer. Müsamaha budur. Çocuğunuza müsamahayla yaklaşırsınız. Niye? Çünkü onu seviyorsunuz ve onun güzel hal, hüsnü hal olması üzerine niyaz ediyorsunuz, istiyorsunuz. Çocuğu ıslah edersiniz, zamanla terbiye edersiniz. Batılılar geldiler. Onları da bizim Müslüman ruh doktorları, tabibel kulüpler ıslah ettiler. Bir kısmı da feci mesela Sartre, ben çok okumuşumdur. Adam hayat absürttür diyor yani. Hikmet dolu bir hayatı, Cenab-ı Rabbül Alemin'in kaderullahını adam o gözle görüyor. Çünkü mantık açıklayamıyor hadiseyi.
Bir kazazedeyiz diyorlar. Dünyaya fırlatılmıştır insan evet. Diyor. Neye uğradığını şaşırmıştır diyorlar.
Evet, doğru, haklılar. O açıdan baktığınız zaman. Ama gel bir de bu taraftan bak. Aynanın bu tarafını çevir. Muhteşem bir şey bu yani. Zaman zaman zorlu imtihanları da var. Ama zaman zaman da ya Rabbi bu tecelliyat nedir diyorsunuz yani. Dolayısıyla bizim aidiyet meselesi de böyle. Ait olunabilecek bir kapıya ait olacaksınız. Hem ismini de hemen söyleyeyim. Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslam Dünyası. Bitti, bu kadar yani. Diğer peygamberleri gelmiştir. Hepsi peygamberimizdir. Ama artık merhum pederin söyleyişiyle Celal Hoca açık olan sadece Bab-ı Muhammedi'dir. Açık olan kapı sadece Bab-ı Muhammedi'dir. Oradan gireceksiniz. Bize nasihatı her zaman değil, yeri geldiği zaman hayatın akışı içerisinde bir hadise olur. Mesela o anlatılır. Yorum sonra der ki, bak evladım, açık kapı Bab-ı Muhammedi'dir. Oradan gireceksiniz. Ben tabii bu Bab-ı Muhammedi'yi işte öğrendim, ettim filan filan. Yıllar sonra Beethoven'la biz tanıştık. Ben meraklıyım, hala da meraklıyım yani. Şunu gördüm Beethoven'da, senfonilerde. Bab-ı Muhammedi yumrukluyor, açılıyor.
Yumrukluyor, muazzam bir ifade.
Vuruyor kapıya.
Aslında...
Açıldı mı bilmiyoruz.
Tabii.
Belki açıldı. Çünkü evet, imtihanı çok müthiş.
Evet.
Bir müthiş müzik işine dahi. Ona o dehayı kim verdi? O dehayı gösterme imkanını kim verdi? Peki o dehanın vazgeçilmezi olan işitme hastasını kim aldı? Buyurun.
Ve ona rağmen yine de beste yapabilme melekesini
muhteşem
kim verdi?
Evet, muhteşem. Ya.
Eyvallah efendim, gönlünüze sağlık kıymetli işte hocam. Bugün öyle, yine hakikaten ufkumuzu açan çok
bu
güzel bir söyleşi oldu. Estağfurullah, estağfurullah. Biz sizin dizinizin dibinde oturmakla şeref yapmıyoruz. Sağ olun efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Saadettin Ökten hocamızı birlikte dinledik. Ona sualler sorduk. Mehmet Dinç kardeşimle birlikte. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça bakın efendim zatınıza.